Ayrım 22, sayfa 282. At, Bowers dosyaları 3. Stephen James. 54. bölüm. Etrafımda gölgeler arasında sürünüp duran tedirgin yılanların ince, kuru, çıngırak sesleri adımlarıma dikkat etmem gerektiğini hatırlatıyordu. Uyarıyı dikkate aldım. Ev tamamen boşalmış olduğundan yılanlar koridorda keşif gezisi yapmada oldukça rahat davranıyorlardı. Fenerimin ışığı altında sürünürlerken pulları parıldıyordu. Vücutları kuru ve pürüzlü olmaktan çok ıslak ve ışıltılı görünüyordu. Çıngıraklı yılanların ne derece tehlikeli olduklarını bildiğim halde halının üzerinde hoş ve ölümcül bir zarafetle hareket ettikçe baklava desendi, derilerine hayranlık duymaktan kendimi alamıyordum. Kendime ben ne kadar sorun çıksın istiyorsam onlar da o kadar istiyor diye bir hatırlatma yaptım. Ama bu bile göğsümden fırlayacakmış gibi atan kalbimi sakinleştirmeye yetmedi. Mutfak, salon ve yemek odasında daireler çizerek dolaştım. Çeyen çiftlik sahibi Alvin Daniels'ın 70'lerinin başında bir adam olduğunu söylemişti. Burada gördüğüm modası geçmiş mobilyalar, süs eşyaları ve duvardaki tablolar bunu doğruluyordu. Akvaryumların bulunduğu odaya geldiğimde burada bir düzineden fazla çıngıraklı yılan saydım ve bir bu kadarını da bahçıvan küreğimle yolumdan çekmek zorunda kaldım. Akvaryumlar tuzla buz edilmişti. 10 kadar yılan da burada kırık cam parçaları arasında geziniyordu. Bir kısmı da duvarın dibindeydi. Dikkatli odanın görüntüsünü 4 ayrı cepheden kaydettim. Sırada banyo vardı. Küvetin yanındaki tezgahta bir diş fırçası, jilet ve 4 tüp diş macunu duruyordu. İlaç dolabını açtım ve 6 tane sterilize hipodermik enjektör hariç tutulursa boş olduğunu gördüm. Her şeyi kaydettim ve buradan son odaya geçtim. Koridorun sonundaki odaya, halen kilitli olan odaya. Küreyi duvara dayayıp savurumu ve maymuncuk setimi çıkardım. Kilidi açmak bir saniye sürdü. Kapıyı iterek açtım, etrafa hızla göz attım. Birkaç çıngıraklı yılan dışında canlı bir varlık yoktu. Ne var ki yatağa dönüp baktığımda başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oldum. Bu yastığın üzerinde Sebastian Taylor'ın duvara bakar halde duran kesik başı duruyordu. Her yanını böcekler sarmıştı, görevlerini ifa ediyorlardı. Yine de onun başı olduğunu anlamıştım. Koku midemi bulandırdı. Gözlerimi kesik baştan ayırıp bakmakta olduğu duvara çevirdim. Duvara onlarca gazete kupürü yapıştırılmıştı ve başın yerleştirilme biçimi insanda bu makaleleri okuyormuş imajını uyandırıyordu. Katiller fantezilere bayılır, cinayetlerini ya haklarında çıkan haberleri okuyarak, bültenleri izleyerek ya da cinayetleri kaydedip videolarını izleyerek tekrar tekrar yaşamayı severlerdi. Onun için bu makaleleri görmek beni şaşırtmamıştı. Esas şoku fenerimi tutunca bunların John'un Colorado'da işlediği suçlara ilişkin haberler olmadığını fark ettiğimde yaşamıştım. Hepsi de 13 yıl önce Orta Batı'da Richard Davin Busk tarafından işlenen tüyler ürpertici suçlarla ilgiliydi. 55. Bölüm. Yatağın altına, dolabın içine bakarak odada kimsenin tetikte beklemediğinden emin oldum. Sonra yatağın yanındaki iki çıngıraklı yılandan uzak durarak makalelerin asılı olduğu duvara yanaştım. 16 kurbanın Associated Press baskısı fotoğraflarının her birini hatırladım. İsimleri sırayla aklımdan geçti. Silvia Padilla, Juanita Verti, Celeste Sicora. Neden Patrick, neden? John Milwaukee Sentinel, Chicago Sun-Times, Wisconsin State Journal'dan ve hatta Janesville Gazette gibi Wisconsin'in bazı daha küçük çaplı yerel gazetelerinden parçalar keserek haberlerden Richard Davin Busk'ın katliamlarının bir anıtını oluşturmuştu. Bir mabet. Perşembe akşamı madendeki o mesaj kaydını dinlememden bu yana Colorado'daki katilin Busk'ın Chicago'da görülen davasıyla bir bağlantısı olduğuna kesin gözüyle bakıyordum. Daha önce iki vakanın arasında nasıl bir ilgi olabileceğini kestirememiştim ama artık biliyordum. Richard David Musk'ın bir hayranı vardı. Sonunda baskı tutuklamamla ilgili haberi kapsayan 14 makaleye geldim. Her birinde muhabirler benim AP tarafından çekilmiş bir fotoğrafımı da eklemişlerdi. Bunlardan biri özel bir röportaj için 3 hafta boyunca izimi süren Zach Logan adında bir gazeteci tarafından kaleme alınmıştı. Beni en azından bir düzine kadının vahşice katledilmesinden sorumlu olduğu düşünülen şüpheliyi takip ederek tek başına yakalayan cesur dedektif olarak nitelendirmişti. Onu şimdi anımsıyordum ve baskı sanki ekibimdeki diğer polis memurlarının bunda hiç payı yokmuş gibi tek başıma yakaladığımı yazmasına nedendi üzüldüğümü de. Ayrıca resmimin bulunduğu her küpürde yüzüm kırmızı bir kalemle yuvarlak içine alınmıştı. Bu durumda belki bir hayranı olan yalnızca Bask değildi. Belki benim de bir hayranım vardı. 56. Bölüm. Görüntüleri kaydetmek sandığımdan uzun sürdü. Evden nihayet çıkabildiğimde ise OYI ekibinden 3 kişinin yılanı altına bıraktığı mazının yanında dikilen Jake Vanderweld'in etrafını çevirmiş olduğunu gördüm. Yılanı açığa doğru kovalamıştı. Elindeki küreyi keskin tarafı aşağı gelecek şekilde tutuyordu. Ona doğru ilerlemeye başladım fakat ben yetişemeden küreyi havaya kaldırıp kararlı bir şekilde keskin tarafı yılanın boynuna indirdi. Yılanın kafası 8 santimlik boyun kısmıyla birlikte toprakta bükülüp kıvrılmakta olan bedeninden az öteye fırladı. Aramızdaki mesafeyi kapatıp hey diye seslendim, elinden küreyi kaparak sordum. Ne yapıyorsun sen? Yılanın vücudu ayaklarımın dibinde kıvranıyordu. Bu bir çıngıraklı yılan diye cevap verdi Jake, sanki bu iyi bir mazeretmiş gibi. Hala tıslayan dişlerini gösteren yılanın kafasına bakıyordu. Tehlikeli! Memur Harwood da aynı manzaraya bakıp hala yaşıyor dedi. Sürüngen refleksleri dedi Vanderweld. 90 dakika daha hayatta kalabilir, dikkat et. O kafa hala ısırabilir. Halen zehir salgılıyor. Belki Tessa'nın hayvan hakları ile ilgili fikirleri beni sandığımdan daha fazla etkilemişti. Zira OYI ekibinden hiçbir görevlinin Vanderweld'in az önce o yılanı sebepsiz yere öldürmesinden etkilenmemiş olduğunu gördüğümde bu beni Vanderweld'in davranışı kadar irrite etmişti. Geri çekilecek. Geriye doğru bir adım attı ve sakin sakin yüzüme baktı. Göz ucuyla yılanın kısacık boynu üzerinde doğrulmaya çalışarak havayı ısırdığını gördüm. O anda Jake'i yakalayıp yılanın başına oturttuğumu hayal ettim. Ambulans halen burada. Acil servis doktorları zehri temizleyebilir. Bu onu öldürmez ama birkaç ay oturmakta zorlanabilir. Kötü düşünceler, kötü düşünceler. Yine de eğlenceli her şeye rağmen. Sonunda Jake, adam sen de, ses tonuyla sadece şunu dedi. Sakin ol Pat, sadece bir yılan. Konsantrasyonumuzu kaybedip esas kötü adamın kim olduğunu unutmayalım. Konsantrasyonumu kaybetmedim. Cevap verecekmiş gibi baktı ancak sessiz kalmayı tercih ettiği bir iki dakika sonrasında eve doğru yürümeye başladı. Yılanın vücudu toprakta kara lekeler bırakıyordu. Halen kıvranıyor ve çırpınıyordu. Gözleri hareketsizdi. Dilini çıkarıp havayı tadıyordu. Yılanların acıyı ne kadar hissedebileceklerini düşündüm. Baş kısmı açıkça belliydi ki hala tetikteydi. Belki canı yanıyordu. Ve eğer Jake 90 dakika konusunda haklıydıysa 1,5 saat kadar daha acı çekecek gibiydi. Yeniden Tessa'yı ve hayvanlara olan sevgisini, hayvan hakları ve genel anlamda yaşamın kutsallığı ile ilgili ilerici fikirlerini düşündüm. Yılanı o halde bıraktığımı bilseydi ne düşünürdü? Sonunda acı içinde olup olmadığını bilmediğim halde küreyi alarak 4 kez vurdum, tüm şüpheleri ortadan kaldırarak. Yılandan geri kalanlara arkamı döndüğümde Kurt'un yanıma geldiğini gördüm. Infinity'yi eski maden yolunda buradan yaklaşık 1,5 kilometre uzakta bulduk. John'dan bir iz yok. Kanlı küreyi fark ederek neler oluyor diye sordu. Hiç, küreyi bir tarafa attım. Ne tarafa gitmiş olabileceğine ilişkin herhangi bir ipucu var mı? Hayır. Kurt gözlerini dikmiş yılanın dümdüz olmuş kalıntılarına bakıyordu. İkimiz de bir an sessiz kaldık. Pat, biraz ara ver. John'u bulacağız. Dağın her tarafını didik didik arıyoruz. Git buradan. 3 tane daha helikopter var burada. Freeman seni Denver'a götürebilir. Yeterince uzun bir gün oldu zaten. Dedikten sonra sesinde beliren gergin bir ifadeyle bir an durdu. İkimiz için de. Parmakları arasında sinirli sinirli alyansını çevirdiğini fark ettim. Her şey yolunda mı? Bana cevap verecekmiş gibi durmuyordu ancak yavaşça. Çocuklarını kaybeden kaç çiftin evliliğini devam ettirdiğine haberin var mı dedi. Bu sözcüklerle yanıtlamak istemeyeceğiniz türden bir soruydu. Elimi omzuna koydum ama o başını sallayarak boş ver dedi. Elimi omzundan çekerek duygularını gömmeye çalıştı. Öyleyse söyle bakalım evde neyle karşılaştın? Kurt, konuşabiliriz. Ev, Pat. Sesi agresif ve kesindi. Geri adım atmam gerektiğini anladım. Tamam. Ona Taylor'ın başından ve gazete küpürlerinden söz ettim. Beni sonuna kadar dinledi. Anlattıklarım içinde valinin kesik başından çok makaleler ilgisini çekmiş gibi görünüyordu. John'un baskın bir hayranı olduğuna kanaat getirdiğini söyledin değil mi? Sesinde evliliğiyle ilgili düşüncelerinde hissedilen kederin izleri hala sezilebiliyordu. Onayladım. Yalnız Grant Sikora baskı öldürmeye çalışmıştı dedi. Yani bu durumda eğer John bu işi organize etmekle yakından uzaktan alakalıysa basktan kurtulmaya çalışıyor demektir. Onu bir kahraman olarak onurlandırmaya değil. Başını salladı. O yazıları baska hayran olduğu için sakladığından şüpheliyim. Ne olduklarını düşünüyorsun? Keşif raporu gibi bir şey olabilir. Bunu kafamda oturtmalıydım. Resmini yuvarlak için almıştı Pat. Belki yaptığı keşif. Hey bu çay yendi. Geldiğini görmemiştim. Ne biliyoruz? John kayıplara karıştı dedim. 100 metre ileride acil tıpçıların Thomas Bennett'ı bir sedyeye yatırmış ambulansa bindirmekte olduklarını gördüm. Bennett nasıl diye sordu Kurt. İyi, normal gibi görünüyor dedi ama oldukça sarsıldı. Gözlem için bu gece hastanede tutmak istiyorlar. Halen ona ne tür bir ilaç verildiğini bilmiyoruz. Kendisini kaçıran adamla ilgili başka bir şey söyledi mi diye sordum. Cheyenne başını sallayarak, hayır, adamın kısık sesle fısıldayarak konuştuğunu, yeniden sesini duysa teşhis edebileceğini sanmadığını söyledi. Kurt not defterine bir şeyler karaladıktan sonra hastaneye vardığında ona göz kulak olması için birini görevlendiririm dedi. Bir de diye ekledi Çayen, katil Thomas'a karısı Maria'nın peşinde olduğunu söylemiş. Merkezi aradım, haberleşme birimi kadının evine çoktan bir ekip gönderdi. Fakat acaba John'un kadının peşine düşme ihtimaline karşın eve kadın bir sivil polis gönderip Maria'yı koruyucu nezaret altına alsak nasıl olur? Sivil iyi bir fikir olabilir diye mırıldandı Kurt. Yeme dönüşmediği sürece. Bir dakika düşündü, birkaç telefon açayım derken elini bana uzattı. Ne? Telefonum. Ah evet, telefonu verdim. Evin neredeyse tamamının kaydı var burada, bana mail atar mısın? Tamam. Yanımızdan uzaklaşırken arkasını dönüp bize seslendi. Şimdi gidip biraz dinlenin artık. İkiniz de şeye benziyorsunuz. Uzaklaşırken söylediği bu örtülü sözlerin ne anlama geldiğini biliyordum. Cheyenne ve ben yine baş başaydık. 57. Bölüm. Güneş yüksek dağların arkasına saklanıyordu. Rocky dağları günden dakika çalıyordu. Yılanları serbest bırakmış dedikten sonra Taylor'ın kilitli odadaki kesik başı ve gazete küpürlerinden söz ettim. Hepsini dikkatle dinledikten sonra Taylor'ın başıyla ilgili basına açıklama yapamayız. Eğer medya bu işe bulaşırsa daha fazla paniğe yol açar ve soruşturmaya engel teşkil eder dedi. Buna itirazım yoktu. Gün boyunca yaşadıklarımızı gözden geçirdik bir süre, elimizdeki bilgiler, deliller ve bağlantılarla ilgili konuştuk. Fakat ikimizin de konunun işle daha az alakalı bir yöne gitmesini umduğumuz hissine kapıldım. Konuşurken Cliff'in evin yanındaki arazide helikopteri indirmeye ancak yetecek kadar geniş bir alana indiğini gördüm. Helikopterin sesini duyduğumu hatırlamıyordum. Kokpitin yanında ayakta durmuş saatine bakıyordu. Ne kadar zamandır orada beklediğini düşündüm. Ben Bennett'la birlikte gidiyorum dedi Cheyenne. Ahır'ın yanında henüz hareket etmemiş halde duran ambulansa doğru döndü. Yanında biri olması ona iyi gelecektir. Belki sakinleştiğinde bize daha elle tutulur ipuçları verebilir.
Sanırım ben de Chopper'da Cliff'e eşlik edeceğim.
Belli belirsiz bir duraksama.
Bugün iyi iş çıkardın Çayan.
Teşekkürler. Gözünün önüne düşen bir butleyi geriye itti.
O zaman dedim.
O zaman?
Alacakaranlık dağların tepesinde kendini göstermeye, gün etrafımızda incelip kaybolmaya başlamıştı. Ambulans delik deşik yolda yavaşça sarsılarak yanımıza yaklaşmaktaydı.
Bu akşam bir planın var mı diye sordu.
Katilin bu adresi kullandığını artık bildiğimize göre muhtemelen coğrafi profil üzerinde yeni hesaplar yapmakla uğraşırım biraz. Belki tavsiyene uyup güzel serin bir duş alır, aloe vera kullanırım, hepsi bu.
Söylenecek daha çok şey varmış gibiydi ama bunun ne olabileceğini kestiremedim.
Peki öyleyse dedim, iyi geceler, yarın görüşürüz.
Zincire ateş ettiğin için tekrar teşekkürler.
Benim için zevkti.
Helikoptere yöneldim. Daha bir iki adım atmıştım ki arkamdan seslendi.
Bekle.
Döndüm. Evet. Kısa bir duraksama ardından
benimle akşam yemek yer misin dedi.
Hem heyecan hem de endişe duyguları içindeydim.
Ben pek emin değilim gelip.
Ah, başka planlarım var o zaman.
Yo, ben.
Tessa bana Dora'yla takılacaklarını, film izleyip bir şeyler yiyeceklerini söylemişti. O yüzden evde yalnız olacağım, herhalde bir pizza söylerim.
Tahminimce Cheyenne'in planlardan kastettiği de tam olarak bu olmasa da yine de.
Ah pardon, sesi donuklaştı. Görüştüğüm biri var, ben.
Yo yo, hayır, kimseyle görüşmüyorum, sadece.
Sabah telefonda konuştuğun kadın mı?
Tanrım, bu kadın çok iyi.
Lianhua?
Hayır, o iş bitti.
Sözcükler ağzımda zehir olmuştu. O halde kimseyle çıkmıyorsun.
Cheyenne oldukça net bir ifadeyle konuşmuştu. Sanki bunun doğru olduğuna beni ikna etmek ister gibi.
Ben de kimseyle birlikte değilim. Ayrıca ikimiz de açız ve akşam yemeği için planımız yok. Yani tüm söylediğim birlikte yiyelim idi.
Reggie Greer'in yılandan arta kalanlara doğru yürüdüğünü gördüm. Pek uzağımıza değildi. Bilmiyorum Cheyenne.
Sana benimle evlenir misin diye sormuyorum. Sadece bizim oralarda karnımızı doyurmaktan bahsediyorum.
Ambulans 10 metre ileride durdu. Reggie küreği alarak yılanın kalıntılarını topladı.
Ajan Bowers diye seslendi. Mutfakta bana yardım ettiğiniz için teşekkürler.
Ölü yılanı arazide daha da ileriye, gözden uzağa attı.
Reggie'ye rica ederim derken dahi Çayen'e ne cevap vereceğimi düşünüyordum.
Dedi.
Başka bir yöntem. Reggie duymasın diye sesimi alçaltarak,
eski kafalı olabilirim ama ben çıkma teklifinin erkekten gelmesi gerektiğine inanmışımdır hep dedim.
Ardından sözümü tamamlamama fırsat vermeden Cheyenne,
o halde teşekkürler Doktor Bowers, sizinle bir akşam yemeği yemek benim için şeref olacak dedi.
Ben tam olarak...
Sekizleyelim mi?
Sekiz.
Mükemmel. Union Station yakınlarında beni götürebileceğin harika bir biftek salonu biliyorum.
Kolumu tutarak hafifçe sıktı.
Bu kez beni sen alabilirsin dedikten sonra da adresini verip ambulansa bindi.
Reggie Greer'in bana sırıttığını fark ettim. Ne var dedim.
Şık oldu.
Neden bahsediyorsun?
Affedersin, elimde olmadan kulak misafir oldum. Dedektif Warren'ın sana teklif etmesini sağladıktan sonra her şeyi 180 derece çevirerek ilk adımı attığı için garip hissetmemesini sağladın.
Başarılı, çok başarılı.
Bir şeyler geveledim. Ya evet,
vay be, sağ ol.
Ayrıca onunla çıkmak yürek ister, cesur adamsın.
Bunu nasıl algılamam gerektiğini tam olarak bilemedim. Bu bir randevu değil.
Cheyenne ambulansın içinde gözden kayboldu. Bunların hiçbirini duymasını istemiyordum.
Derken göz kırptı. Anlıyorum.
Ambulansın kapıları kapandı. Kollarımı kavuşturdum. Sadece birlikte onun oralarda karnımızı doyuracağız.
Elbette. Anlıyorum seni.
Bir yere varacak gibi değildi. Artık gidiyorum. Hoşça kal.
Ambulans yeniden hareket ettiği sırada ben de helikoptere yöneldim. Bu akşamı düşünürken Tessa'nın reyhan saksısı konusunda allak bullak olmasının ne kadar da anlaşılır bir durum olduğu aklıma geldi.
Cliff'in cebini alıp Tessa'yı aradım. Açmayınca sesli mesaj bırakarak filmin keyfini çıkarmasını ve daha sonra bir yemek yiyeceğimi, kendisini eve geldiğimde göreceğimi söyledim. Telefonumun bozulduğunu söyleyerek Chaya'nın numarasını bıraktım ve bana ulaşman gerekirse dedektif Warren'ı ara dedim. Dedektif Warren'ın kadın olduğunu bilmiyordu. Ardından Cliff'le birlikte Chopper'a bindik. Birkaç dakika içinde dağlar üzerinde doğuya, ayın çoktan yüzünü göstermeye başladığı Denver'a uçuyorduk. 22. ayrımın sonu. Sayfa 296.